Ayrım 21.
Hasan Paşa 1902 yılının başlarında kendini hiç iyi hissetmiyordu. Meyyale Sivas'a geldiğinden beri tüm düzeni bozulmuş, altüst olmuştu. Haftanın iki gecesini onun kaldığı konakta büyük bir gerilim içinde geçiriyordu. Sağlık durumunun parlak olmadığını anlıyor ama konağa çağırdığı doktor, "Maşallah Paşa Hazretleri, hiçbir şeyiniz yok, aslan gibisiniz. Kalbiniz delikanlı gibi, nabzınız muntazam, ciğerleriniz sağlam. Ama belki çok yoruluyorsunuz, asabınız bozuk," diyerek sinirlerini düzeltecek ilaçlar vermekle yetiniyordu. Paşa yine böyle bir akşam makamında işlerini bitirdikten sonra konağın konut olarak kullanılan bölümüne geçti. Eşi Hayriye Hanım bebek beklediği için onu uzun süre yalnız bırakmak istememişti. Doğum artık gün meselesiydi. Akşam yemeği erken yendi. Sobadan mangalı alınan kor ateşler üzerinde kahveler hazırlanırken, Paşa ile Hayriye Hanım her zamanki gibi bir bezik partisine başladılar. Bu onların en büyük eğlencesiydi. Kahveler içildi. Ama Paşa yorgundu. İkide bir ateş basıyor ve terliyordu. Oyunu sürdürmek istemedi. "Acaba doktoru çağırsam mı?" diye düşündü. Ama ev halkını telaşa vermemek için vazgeçti ve yatmaya karar verdi. Tam masadan kalkarken birden yere yığıldı. Terler içinde soluyor ama konuşamıyordu. Hayriye Hanım hemen Kahya'ya ve Kalfa'ya seslendi. İkisi de koşarak geldiler. Kahya doktoru almaya gitti. Bitişik konaktaki Kadri Bey'e haber verildi. Hasan Paşa bir kalıp yatıyordu. Doktor geldiği zaman yapacağı bir şey kalmamıştı. Paşa'nın beyin kanamasından vefat ettiğini bildirdi. Bütün konak halkı hüngür hüngür ağlıyordu. Bu telaş, gerginlik ve felaket Hayriye Hanım'ı yıkmış ve harap etmişti. Gebeliğinin son günlerinde böyle bir gerilime hiç katlanacak durumda değildi. Doğum sancıları içinde kıvranmaya başladı ve yatağa uzandı. Kahya koşup ebeyi çağırdı. Ebe son dakikada zor yetişti ve Hayriye Hanım'ın bir kız çocuğu dünyaya geldi. Bir yanda Hasan Paşa'nın cenazesi, bir yanda bir bebek. Çocuğa Leman adını verdiler. Babası gözlerini kapattıktan birkaç saat sonra doğan bu çocuk, büyüyünce Hatay eski başbakanı ve CHP eski milletvekili Abdurrahman Melek'le evlenecektir. Meyyale Hanım'a nasıl haber verilecekti? Bunu kim söyleyebilirdi? O bu yatak odasına nasıl gelebilirdi? "Kocamı öldürdünüz," diye türlü çılgınlıklar eder, bütün hükümet konağını birbirine katabilirdi. Bütün gece Kadri Bey ağabeyinin başında dualar okudu. Sabah ezanıyla birlikte daha gün ağarmadan paşanın cesedinin makam odasına indirilmesi uygun görüldü. Hasan Paşa geç vakte kadar çalışmış ve orada ruhunu teslim etmiş olabilirdi. Cesedi Meyyale Hanım'ın orada görmesi daha uygun olacaktı. Kadri Bey, doktor ve Kahya Hasan Paşa'nın naaşını bir sedyeye yerleştirip makam odasını indirdiler. Ve orada paşanın uzanıp dinlendiği sedirin üzerine yatırdılar. Ondan sonra bitişik eve haber verildi. Meyyale Hanım duyduklarına inanmak istemedi. Yeldirmesine sarıldığı gibi hükümet konağına koştu. Makam odasında sedirin üzerine uzanmış cesedi görünce çılgına döndü. Hıçkırıklara boğuldu. Eşinin cesedine sarıldı ve kenetlenip kaldı. "Hasancığım," diyordu. "Beni affet. Ne olur beni affet. Seni çok üzdüm. Bağışla beni. Beni de al yanına. Beni de götür. Seni bırakmam. Artık hiçbir şeyin değeri yok. Sana kavuşacağım günü bekleyeceğim." Meyyale Hanım'ı eşinin üzerinden güçlükle ayırdılar. Tahrirat müdürü o gün mabeyine bir telgraf çekerek vefat haberini verdi. Öğle üzeri mabeyinden gelen bir telgrafta zat-ı şahanenin çok üzüldüğü ve merhumun yakınlarına başsağlığı dilediği belirtildikten sonra ailenin yükünü üstlenecek bir evlat ya da damat olup olmadığı soruluyordu. Saraya gerekli bilgiler verildi. Ertesi gün mabeyinden gelen yeni bir telgrafta da Şeyh Edebali Ahvadından, torunlarından, damat Ethem Edip Bey'in o yıl vefat eden babası Şerif Paşa'nın ve dedelerinin devlete ve Osmanlı hanedanına büyük hizmetleri olduğu vurgulandıktan sonra Ethem Bey'in derecesinin bir iradeyle kolu aldıktan bir alaylığa yükseltildiği açıklanıyordu. Hasan Paşa'nın ölümünden sonra Meyyale hayata küstü. Hiç kimseyle konuşmak istemedi. Kendini affedemiyordu. Cenaze kaldırıldıktan sonra İstanbul'a döndü ve konağa kapandı. Başsağlığına gelenleri bile kabul etmedi. Bir rahibe hayatı yaşıyordu sanki. Bir zamanlar bale gösterileri yapan, kahkahalarıyla konağı çınlatan o zarif, güzel, şen, şımarık meyyale gitmiş ve yerini karalar içinde yaşlı görünümlü, asık suratlı bir kadın almıştı. Oysa daha 45 yaşındaydı. Artık kızlarıyla da hiç ilgilenmiyor ve yüzünde hiçbir zaman gülümseme belirmiyordu. Yıllar boyu sustu. Birinci Dünya Savaşı'nın yarattığı bunalımlı yıllarda, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü döneminde konakta ne halayık kalmıştı, ne dadı ne de uşak. Bereket Fetanet Bacı vardı da her şeyi o koşuyordu. Fetanet Türkçeyi ana dili gibi öğrenmiş, çok becerikli bir kız olmuştu. Elinden yemek de geliyordu, dikiş de, çamaşır da, temizlik de. O dönemde seferberlik ilan edildi. Ethem Bey de 40 kiliseye, kırklar eline atandı. 1908'de 2. Meşrutiyet ilan edilince Sultan Hamit'in tepeden inme iradeleriyle rütbeleri yükseltilen subayların dereceleri geri alınmış ve Ethem Bey'in rütbesi de albaylıktan yüzbaşılığa indirilmişti. Birinci Dünya Savaşı'na yüzbaşı olarak katıldı. Rebiya Hanım'ın da eşiyle birlikte kırklar eline gitmesi gerekiyordu. Böylece ev dağılıyordu. Rebiya Hanım'la Ethem Bey fetanete uygun bir koca aramaya başladılar. Sonunda Hüsnü adında kimsesiz bir genç bulundu. Kendisine fetaneti, çok güzel bir Habeş kızı ama biraz esmer diye anlattılar. Hüsnü varlıksız bir delikanlıydı. Hiç okula gitmeden kendi kendini yetiştirmişti. Çok efendi ve alçak gönüllü bir görünümü vardı. Fetaneti hiç görmeden tamam dedi, evlenirim. Fetanet de kendisiyle evlenecek bir genç bulduğu için çok mutluydu. Kendisine iyi bir çeyiz hazırladı ve sıradan bir düğün yapıldı. Hüsnü Efendi karısının yüzünü ilk kez o gün gördü. Eyvah dedi. Bahtım kara, kısmetim kara. Kaldım mı şimdi ben karanlıklar içinde? Olan olmuştu artık. Hüsnü Efendi dönüş hiç de kolay olmayan bir yola sapmıştı. Evliliği iyi kötü yürütmek zorundaydı. O da konağa yerleşti. Kahya gibi çalışacak, konağın hizmetlerine bakacaktı. Ama Hüsnü'nün kara talihi orada da yetişti. Seferberlik ilan edilince bütün herkesi askere çağırdılar. Hüsnü Efendi için kaçış yolu yoktu. Üstüne üstlük bir de Fetanet'in gebe kaldığı anlaşıldı. Bütün aile sevindi ama Hüsnü Efendi'nin ciğeri yanıyordu. Yine de başa gelen çekilir der gibi yazgısına boyun eğerek gülümsemekle yetindi. Hüsnü 1916'da Çanakkale'ye gönderildi. Karısına bir kez mektup yazdı. İyiyim, beni merak etme. Biz savaşın dışında kalıyoruz. Çocuk ben dönmeden doğarsa kendisine iyi bak. Erkek olursa adını Muzaffer koyarsın, kız olursa Jale diyordu. Bu ondan gelen ilk ve son mektup oldu. Ondan sonra Çanakkale'den hep savaş haberleri geldi. 16 Mart zaferi, anafartalar. Gazeteler binlerce şehit verdiğimizi yazıyordu. Hüsnü de acaba bu şehitlerin arasında mıydı? O zamanlar kimlerin şehit olduğunu hiç bilen yoktu. Ölülerin yalnız sayısı veriliyordu, adları değil. Yaralıların arasında da Hüsnü'nün adı geçmiyordu. Ethem Bey uzun uzun araştırdı. Hüsnü'nün ne esirler arasında adına rastlandı, ne de yaralılar arasında. Onun adı kayıplar arasında yer alıyordu. Fetanet aylarca kocasını bekledi, durdu. O sırada doğum yaptı, bir kızı oldu. Adını Jale koydu. Jale de anası gibi kıvır kıvır saçlı ama buğday tenli bir yavruydu. Herkes çocuğun üzerine titredi. O da ailenin bir kızı sayılıyordu. 3-4 yaşına gelince babasını sormaya başladı. Gelecek dediler. Savaş daha bitmedi. Bitsin, babacığın gelecek. Jale 10 yaşına gelinceye kadar babasını bekledi. Fetanet, belki Hüsnü İngilizlerin eline esir düşmüştür. Bir gün elbette kendisini bırakırlar, gelir diyordu. Ama Hüsnü bir daha geri dönmedi. Hiçbir iz bırakmadan yok olması türlü yorumlara yol açtı. Hüsnü acaba kurtuluşun yolunu kimlik değiştirip bir yerlere göçmekte mi bulmuştu? Bu gizemi kimse çözemedi. Savaş herkesi perişan etmişti. İstanbul'a Çanakkale'den yaralılar taşınıyordu. Hastaneler insan almıyordu. Bütün İstanbul kadınları seferber olmuş, yaralılara bakıyorlar, asker ailelerine yardım etmek için el işi sergileri açıyorlar, satış düzenliyorlardı. Rebiya Hanım da bunların arasındaydı. Kimler yoktu o küçük toplulukta? Hasan Esat Işık'ın babaannesi Saliha Kerime Hanım, Fahan Paşa'nın eşi Naciye Hanım, Hamdullah Supi'nin kız kardeşi Hamiyet Hanım, ressam Feyhaman'ın annesi Naime Hanım, Naciye Hurşit Hanım, Ahmet Ağa oğlunun eşi Sitare Hanım, Altunizade Nurhayat Hanım, Matlube Ömer Hanım ve Rebia Ethem Hanım. Dükkanlarda ne şeker bulunuyordu, ne yağ ne de un. Ama Meyyale Hanım hiçbir şeyin farkında değildi. Eski görkemli günlerinde olduğu gibi yine zaman zaman el çırparak "Kızlar!" diye halayıkları çağırıyor. Ama kimseler gelmeyince asabı bozuluyordu. Bazen de aradığı bir şey bulunamaz ve "Yok efendim, bitmiş kalmamış" denirse "Yok ne demek efendim, şeytan yok olsun" diye haykırıyordu. Böyle günlerin birinde elde avuçta ne varsa satışa çıkartılıyordu. Meyyale Hanım'ın en sıkışık günlerinde satmaya razı olduğu takılar arasında İmparatoriçe Egini'nin ona bale gösterileri sonunda armağan ettiği tek taş yüzük de vardı. Kendisi yaşamı boyunca hiç çarşıya pazara çıkıp alışveriş etmemişti. Akrabalar içinde çok sevilen bir hala oğluna bu yüzük gösterildi. "Aman," dediler, "sakın bizim ihtiyaç içinde olduğumuzu kimse duymasın. Yüzüğü emniyet sandığına götürüp rehin yatır, paramız olunca geri alırız." Yüzük emniyet sandığına giderken konakta ne hesaplar yapılmadı. Bakkala, kasaba, biriken borçlar ödenecek, çocuklara hediyeler alınacaktı. Halıoğlu akşamüstü süklüm püklüm konağa döndü. Bütün aile halıoğlunun üzerine atladı. "Ne oldu?" dediler. "Yüzüğü kaç altına rehine verdin?" Halıoğlu suçluluk duygusu içinde "Yenge," dedi, "emniyet sandığında 5 para vermediler. İmparatoriçenin yüzüğü sahteymiş." Meyyale Hanım otoritesini son günlerine kadar hiç sarsıntısız sürdürdü. Kendisine büyük bir hanımefendi olarak gösterilen saygı hiç azalmadı. Bütün yokluklara karşın her zaman bir saraylı hanım havası içinde yaşadı. O odaya girdiği zaman herkes ayağa kalkıyor, ziyaretine gelenler el ve etek öpüyorlardı. Bütün anılarını kendine sakladı. Çocukluk yıllarından, ilk evliliğinden hiç söz etmedi. Yaşamı boyunca bir tek resim bile çektirmedi. Zamanla uzun sarı saçları ağardı, onları topuz yapıp topluyordu. Yüzünün pembeliği soldu ama vücudunun, ince ve zarif ellerinin, bacaklarının ve göğüslerinin güzelliği hiç bozulmadı. Ziyarete gelenler olduğu zaman yere kadar uzanan belden sıkma, uzun kollu, sırma işlemeli, ipek kumaştan elbiseler giyiyordu. Eşinin ölümünden sonra 16 yıl dünyaya küskün yaşadı. Son aylarda konakta hemen hemen hiç kimseler yoktu. Herkes bir yerlere dağılmıştı. Rebia Hanım Ethem Bey ile birlikte Tekirdağ'daydı. Makbule Hanım göz doktoru Profesör Esat Paşa ile evlenip konaktan ayrılmış ve 2 çocuğu olmuştu. Dışişleri eski bakanlarından Hasan Esat Işık ve Tomlis Işık. Seniye Hanım Hint kökenli iş adamı Asaf Başpınar ile evlenerek onun konağına taşınmıştı. Nazmiye Hanım da eşi Profesör Vasfi Raşit Sevik ile Viyana'ya gitmişti. Hasan Paşa'nın kardeşleri artık konağa hiç uğramaz olmuşlardı. Meyyale Hanım'ın en çok sevdiği kayınbiraderi Ömer de hayallerini kurduğu devrimlerin hiçbirini göremeden, hatta ikinci meşrutiyete bile kavuşamadan 35 yaşında gidivermişti. Yaşasaydı belki de Türkiye'de sosyalist akımların öncülerinden biri olacaktı. Meyyale son günlerde ne kadar çok Çeşmedil'i görmek istemişti. Tek dert ortağı oydu. Çeşmedil ile bebeklik çağında başlayan dostlukları hiç bozulmamıştı. Kemal Bey ile evlendikten sonra hep haberleşmişlerdi. Hasan Paşa'nın ölümünden sonra da Çeşmedil Meyyale'yi sık sık aramış ve birlikte saraydaki gençlik günlerini anmışlardı. Çeşmedil şimdi Anadolu'nun bir yerine atanan kocası Kemal Bey ile çok uzaklardaydı. Meyyale ne kadar özlemişti onu. Meyyale Hanım'ın yanında hiçbir yakını kalmamıştı. Yalnızlık onu büsbütün hırçınlaştırıyordu. Pertevniyan Sultan ona gururlu, onurlu ve başı dik olmayı, duygularını gizlemeyi ve acılarını içine atmayı öğretmişti. Son zamanlarda acı acıyı bastırır diyerek üzüntülerini belli etmemeye çalışıyor ve şu fani dünyaya kazık mı kakacağım, her şey olacağına varır deyip geçiyordu. 1918'de bir sabah odasından çıkmayınca Fetanet Bacı kapıyı hafifçe tıklattı. Ses gelmeyince usulcacık odaya girdi. Bahçeye bakan yatak odasının kalın perdeleri sıkı sıkıya kapatılmış olduğundan içerisi pek görünmüyordu. Tavandan karyolanın üzerine sarkan cibiniklikte yatağı gizliyordu. Fetanet Bacı, "Hanımefendi, sultanım, hanımefendi" diye birkaç kez seslendi. Sonra perdeleri açtı, cibinliği araladı. Meyyale Hanım bir kalıp cansız yatıyordu. Fetanet Bacı'nın gözleri fincan gibi dışarıya fırladı. Çığlıklar atarak alt kata koştu. Herkes şaşkına döndü. Komşu konaklara haber salındı. Meyyali Hanım'ın yaşamının son perdesi de böylece kapandı. Son nefesini vermeden önce Meyyali Hanım rüyada gibiydi. Yaşamının en tatlı anıları gözünde canlanıyordu. Kendini annesi Şuhi Cihan Hanım'ın kollarında düşünüyordu. Pertev Nihan Sultan'ın dizlerinin dibinde. Sarayda İmparatoriçe Egini'nin önünde. Beyaz muslinler içinde. Gisele balesinden bir parçayı oynuyordu. Çeşme dille çılgınlıklar içinde geçen genç kızlık günlerini yeniden yaşıyordu. Nevres Paşa ile mutsuz evliliğini, Hasan Hilmi'nin kollarında bulduğu mutluluğu düşünüyordu. O da annesi gibi cennete, cehenneme ve başka bir dünyaya inanmadığı için hiçbir korku duymuyor ama sonu olmayan bir yola çıkmanın telaşıyla içi titriyordu. Sahnenin son ışıkları da söndü ve alkışlar içinde perde indi. Birinci Dünya Savaşı o yıl sona ermişti. İmparatorluk artık tam bir çöküntü içindeydi. Dört bir yandan uğultular yükseliyordu. Ama dünya ve tüm Osmanlı ülkesi yeni olaylara ve mutlu yarınlara gebeydi. Esentepe, Eylül 1997. Kitabın sonu. 22 Haziran 1999.